Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan yine sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, çıraklık, ustalık, kaliteli usta yetiştirme kalmadı memleketimizde. Seviyesizlik var. Sanayi siteleri, mesleklerin erbabı nasıl yetiştirilmelidir? İslam'da sanat ve meslek sahibi olmada ne gibi hükümler vardır, teşvik edici diye soruyor. Şimdi tabi İslam'ın bir defa verdiği, ilme verdiği değeri biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi ilk gelen ayet-i kerimede insanlar okumaya teşvik edilmiş. Herkesin bilgi sahibi olması, okuma yazma bilmesi, adeta ilk gelen ayet-i kerimelerde emir sigasıyla ifade edilmiş. Nesadullah. İkra bismi rabbike lezî halak. Halak al-insâne min akın. İkra ve rabbike ekremül lezî alleme bil kalem. Şimdi hem okumadan hem kalemden, yazıdan bahseden ilk gelen ayetler bize bir mesaj veriyor. İkra bis, ey Habibim oku. Ey müminler siz de okuyun anlamına olduğu belli. Bismi rabbike, bir defa Rabbinizin ismi, Rabbinin ismiyle oku. Besmeleyle yani. Allah'ı tanıyarak oku. İlim yapacaksan, bilgi sahibi olacaksan Allah'ı tanıyarak, bilerek, onu anarak ilme başla. İlim süresince de o yüce Allah'ı unutmadan ilme devam et manasında. Kur'an-ı Kerim'in ilk lafzı, vahyedilen ilk lafız okumayla başlamış, okuma emriyle. Rabbikele de halak, kim, hangi Rabbin? Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Halakal insanı min akın. Ve insanı bir damla kan pıhtısından yaratan, küçücük bir işte kadının yumurta hücresi, erkeğin sperm hücresi. İkisi yarım hücre bunlar. Birleşiyor. Zigot meydana geliyor. Bir tek hücre oluşuyor. Ondan sonra hücre bölünmesiyle, yani mikroskopla ancak görülen toz parçası, zerre kadar toz parçası gibi bir hücreye başlayan insan hayatı, bölünme bölünme sonucu, bölüne bölüne bölüne büyüdükçe, geliştikçe organlar teşekkür ediyor. Anne karnında sonunda doğum dediğimiz olayla insan bedeni ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla insanın bütün bu safhalarını düşünerek, bilgi sahibi insan üzerinde önce sanki teşvik onun üzerinde, insanla ilgili, insanın yaratılışıyla alakalı inceleyip ilim sahibi olmaya teşvik İçerdiğini de hemen burada görüyoruz. Ta doğumdan, ilk insanın anne karnında teşekkülünden başlayarak insanın hayatıyla alakalı insan hayatını incelemek, hastalıkları vesaire gözden geçirip bilmiş de giriverdi. Daha ilgili gelen ayet-i kerimede doğuşundan, ondan sonra insanın gelişmesi vesairesiyle alakalı ilimleri ey Habibim oku. İkra ve Rabbike hakemlizi alleme bil kalem. İnsana kalemle yazmayı öğreten, kiram edici olan Allah'ın ismiyle oku şeklinde ayetler devam ediyor. Şimdi başka bir ayet-i kerimede kul hel istevri zâlimine veledin la yâlemun ayetinde hiç bilenlere bilmeyenler bir olur mu? Mesela toplumda meslekleri bilen, ilim sahibi olanla olmayan bir olur mu? Herkes kendi mesleğiyle alakalı bir defa bilgilere sahip olmak zorunda, durumunda. Ki mesleğinde hata yapmasın, harama düşmesin. Ve mesleğini en güzel şekilde ifade edebilsin. Önce bilgilenmek, o mesleği çok iyi tanımak, en ileri götürmek, mesleği en güzel yapmak. Nasıl olur? Bilgiyle olur tabii ki. Maharetle, ustalıkla, beceriyle olur. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği sırasında valilere gönderdiği bir genelgede, bakınız, bir cümleyle ne güzel yol, yöntem göstermiş bilgilenme anlamında. لَا يَبِعْ ف۪ي سُوْكُنَا اِلَّا مَنْ تَفَقَهْ فِي الدِّينِ Valilere demiş ki Hazreti Ömer, kendi bölgenizdeki esnaf ve tüccarı toplayın. Herkes kendi mesleğiyle, yaptığı ticaretle ilgili fıkhi bilgileri, helalı haramı öğrenmeden bizim çarşı ve pazarlarımızda alışveriş yapmasın, ticarete atılmasın. Önce kendi mesleğinin gerektirdiği bilgileri öğrensin, helalı haramı nedir öğrensin, ondan sonra bizim çarşı ve pazarlarımızda ticaret yapsın, esnaflık yapsın demiş Hazreti Ömer. Şimdi bu aslında yükü biraz hafifletiyor. Yani herkes sadece kendi mesleğiyle alakalı evvel emirde hangi işi yapacaksa o işle alakalı hükümler nelerdir acaba? Fıkhi hükümler, helal haram. O mesleği en güzel yapabilmek, helal sınırları içinde devam ettirmek nasıl olmalıdır? Sarrafsa sarraflıkla ilgili hükümler. Peşin alıp verme mesela. Döviz bürosu işletiyor, al gülüm ver gülüm. Doları verdi, hemen karşılığı olan Türk lirasını teslim etmek. Euro'yu aldı, karşılığında dolar verecek. Hemen o gün kur üzerinden hesaplayıp teslim etmesi şeklinde. Sen euro'yu alayım da doları ben yarın veririm. Yok. Vade girdiği anda faiz istemeye başlıyorum malum. Sarraf aynı şekilde. Geldi vatandaş. Diyelim altınları getirdi. Bozdurmak istiyor yani. 5000 lira tuttu altınlar. Bunun parasını ben şu anda param yok yarın vereyim. Yok öyle. Paranız varsa alırsınız. Yani o zaman şöyle olabilir. Ne kadar, kaç gram tuttu altınlar? Diyelim 100 gram tuttu. Ne ediyor? 9000 lira mesela. 9000 lira tuttu altınlar. Ne kadar? 100 gram. 100 gram altını deftere not ediyoruz eğer ile teslim alacaksak. Altının gramı nedir bugün? 95 lira. Onu da not ettiniz belki. Yarın ödeme yapacaksınız. Yarın geldiğinde bu kardeşimiz, yarına kadar o altınları kasada muhafaza ettiniz. Yarın parayı teslim edeceksiniz. Yarın ancak parayı teslim ederken sarf aklı gerçekleşir. Ama yarınki kur üzerinden bu defa ödeme yükümlülüğünüz doğar. Altın 95 liradan 98 liraya çıktığını kabul ederim o gece. Gramını 98 liradan ödeme yapmanız gerekecektir. 95 bin liranın bu defa 98 bin lira mesela ödeme. 9800 lira ödemeniz gerekecek. Yani bunun gibi alışveriş hangi anda meydana geliyorsa o andaki kur üzerinden ödeme yapmak suretiyle denkleştirme olabiliyor. Aksi halde faize giriyor. Yani veresiye parasını yarın veririm. Dediğimiz zaman veresiye satış, veresiye mal alma, veresiye altın alma olunca o zaman nesiye ribası dediğimiz faiz işlemeye başlıyor. Yarınki kur üzerinden yeniden alışveriş canlandırılırsa, bedelini müşteriye teslim ettiğimiz anda yeniden sarf akdi yapıyoruz dersek, o zaman meşru sınır içine çekilebiliyor. Yani buna benzer konuları sarraf kardeşlerimizin, döviz bürolarının ön bilgi olarak bilmesi gerekiyor. Hazreti Ömer bunlara işaret etmiş. Tekstil işi yapıyorsa onun gerektirdiği bilgiler. Gıda ticareti yapıyorsa gıda ticaretine uyulması gereken kurallar konusunda bilgi sahibi olmalı ki kabzdan önce satış yasağı var, bir takım selam akdi var alışverişlerde. Kar alışverişin meydana getirdiği kar miktarıyla alakalı arz ve talep dengesine göre oluşan fiyatlar konusunda karaborsacılık hangi durumlarda meydana geliyor vesaire. Yani bu gibi konularda esnafın bilgi sahibi olması, ondan sonra ticaretine devam etmesi. Şimdi sanatkarlıkla ilgili olarak da Allah'ın Resulü mesela İnnallaha yuhubbül muhterif buyurmuş. Allah mesleğinde hırfet sahibi olan, becerikli olan sanatkarı sever. İnnallaha yuhubbül muhsinin buyurmuş mesela. Allah işini iyi yapanı sever, sağlam yapanı sever. İhsan erbabını. Demek ki mesleği, işi en güzelini yapmak üzere öğrenmek ve buna çabalamak bir müminin hedefi olması gerekiyor. Yani ben en iyisini nasıl yaparım? En güzeli nasıl olabilir? Hatta patent hakkı doğuracak bir ürün, keşif icat sayılacak kendi alanında ne olabilir? Bir müminin bunları değerlendirmesi, dikkate alması da gerekiyor. Mesleğini, sanatını ileri götürürken en ileri benim alanımda neler yapılabilir? Bir çabalaması lazım. Eski ulema, eski Osmanlı İmparatoru döneminde, önceki dönemlerde İbn-i Sina'lar, Fahrettin Razi'ler ve diğer büyük İslam bilginleri kendi dönemlerinde mesleklerini en ileri götürmüşler. Keşif ve icat sayılacak derecede yeni yeni metotlar ortaya koymuşlar. Yeni tedavi usulleri ortaya koymuşlar. Mesela Fahrettin Razi'ye kolu kesilen, kolu kopan birisi getirilmiş. Taze kol ortada. Tabii hemen kanı durdurmak için gerekli müdahaleler yapılmış falan. Bu düşünmüş. Kaza sonucu kopan bu kol buna ait. Bunu ne yapalım? Kopan kol ne yapılacak? Bunu demiş yerine mont etmemiz lazım. Nasıl edecek? İlk defa yeryüzünde belki. Yani İbn-i Kardeş karşılaştığı olay. Hemen düşünmeye başlıyor. Biz diyor ağacı aşı yaparken diyor bir üzüm dalına veya bir meyveye değişik bir meyvenin aşısını yaparken ne yaparız? Kabuğunu açarız. İrtibat kurarız o ağacın gövdesiyle. Bezlerle bağlarız. Ondan sonra ağacın kökünden gelen ıslaklık, topraktan gelen sıvı, bu bizim aşı için koyduğumuz dala da geçmeye başlar, beslenir oradan. Dışarıdan da güneşten, havadan istifade eder bu aşı yaptığımız dal ve bunun sonunda canlılık devam eder. Bu da demiş kendi dalı demiş bu kol. Üstelik kendine ait bir kol, dışarıdan başka birine ait kol da değil demiş İbn-i's. Bunu mont etmemiz lazım. Hemen getirin demiş. Steril ortamda kaynamış sularla falan mikrobu izole edilmiş. Bir temizleme ameliyesi yapılıyor. Kopan kolun, kopan yerleri iki tarafın tertemiz hale getirildikten sonra uçuca getirmiş. Kemik dokusunu, sinirleri, efendim damarları, kasları, dokuları dikim sonucunda dışarıdan da bir takım ahşaplarla bezlerle, iplerle bağlamak suretiyle tamamen kontrol altına kol alındıktan sonra bu şahsa demiş ki İbn-i Sina, eğer parmağın oynamaya başlarsa bir iki gün sonra korkma demiş, arkası gelir. Bu kol demiş, kan yürümeye başladı, sinir irtibatları kuruldu, kurtuldu demektir. Parmağın ucu oynayınca arkadan diğer parmakların da oynar, elin de oynar, kolun hareket eder demiş. Şimdi dolayısıyla ilk organ nakli dediğimiz bakınız. Ama kendi kolunu, kopan kolunu takmak suretiyle bir uygulama meydana getirmiş. Bugün oluyorum bunlar, oluyor. Doku uyum olunca başkasının kolunu takma imkanı da birbirine benzerlik sebebiyle. Yani ahlata armut aşısı yapmak gibi. Veya bir üzüm dalına, bir üzüm dalına başka çeşit bir üzümü, beyaz üzüme siyah üzümü aşı yapmak gibi. Dışarıdan yine kendi doku uyumu olan diyelim, bir aynı cinse yakın olan çeşit bitkileri birbirine aşılamak gibi, insanlarda da doku uyumu olan kimselerin organını alıp başka bir şahsa takma imkanı da günümüzde doğdu. İbn-i Sina bunu kendi kolu üzerinde yapmış. Diğerleri elbette bunu başka insanlar üzerine deneye deneye geliştirmiş oluyorlar. Şimdi dolayısıyla kendi mesleğinde en ileri gideni, en ileri yapılacak olanı yapabilmek. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde yetefekkerun tetefekkerun diye buyurulur. Düşünmez misiniz, düşünmezler mi? Tefekkür etmezler mi gibi ayet-i kerimelerde anlatılmak istenen şu oluyor. Mesela bir ayet-i kerimede Nesadullah ve sehhaleküm mâ fî semâvâti ve mâ fî l-ardı cemâ'n minhu ayetinde göklerde ve yerde ne varsa cemâ'n minhu bunlardan hepsini Allah sizin hizmetinize vermiş, size boyun eğdirmiş, sizin tasarrufunuza vermiştir anlamındaki ayet-i kerimede dünya ve göklerde olan her şey ayrım yapmadan insanın emrine, tasarrufuna verildiği gibi ifadeler kullanılmış. Şimdi ayetin sonu şöyle bitiyor. İnne fî zâlike leâyâtin. Bütün bunlarda nice hikmetler, ibretler vardır. Kim için? Likâmin yetefekkerûn. Tefekkür eden toplum için. Yani düşünen, beyin gücünü kullanan, aklını kullanan toplumlar için bütün bunlarda nice hikmetler, ibretler, faydalar vardır buyurulmuş. Demek ki insanın beyin gücünü kullanması, akıl melekesini devreye sokması, bütün bu gökler ve yerde olan nimetleri değerlendirmede, onların üzerine tasarruflarda bulunmada en önemli etken oluyor. Ve insana böyle bir akıl gücü, meleke verilmiş. İnsan bununla çok şeyleri gerçekleştiriyor. Onun için tefekkür diyor bazı müfessirler, bir insanın mesleğini en ileri götürmesi, en iyisini yapabilmesi, patent hakkı doğuran ürün meydana getirmesi, keşif ve icat sayılacak derecede kendi mesleğini ileri götürmesi tefekkürdür diyorlar. Hangi meslekte olursa olsun bir mümin ben en iyisini yapabilmeliyim. daha güzelini ortaya koyabilmeliyim. Ve bu alanda patent hakkı meydana getirecek ürün meydana ortaya koyabilmeliyim diye iddialı olması gerekiyor. Yani bugün birisiyle görüşüyoruz. Hocam diyor, Amerika'da, Avrupa'da bir üniversitelerde onlarca patent hakkı doğuran ürünler, patent hakları talepleri var. İnternetten falan girdiğimiz zaman da bunları görüyoruz diyor. Amerikan üniversitelerinde özellikle ve Japon üniversitelerinde. Bizim ülkemizde ise üniversitelerde diyor, patent hakkından, keşif ve icatlardan, yeni bir takım formüllerden bahseden yok diyor yani. Çok seyrek diyor yani. Niye böyle verimsiziz diyor aslında soru olarak. Yani Amerikan üniversitelerinde herkes keşif, icat, yenilikler ortaya koymanın peşinde. Yeni teknolojiler, yeni formüller, yeni üretilen bir takım şeyler, programlar. Herkes yenilik peşinde mesela. Yüzlerce patent hakkı doğuran ürün, keşif, icat sayılan yenilik oralarda ortaya konurken, İslam ülkelerinde, ki ülkemiz özellikle pozitif bilimine daha erken bir dönemde girdi diğer Arap ülkelerine, İslam ülkelerine göre, öyleyken bizim üniversitelerimizde bu canlılık ne yok diye soruyor. Haklı aslında. Yani bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Ecdadımız bunu yapmış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kendi dönemlerine göre çok şeyler yapmışlar. Keşif icat sayılan, yenilik kabul edilen, Avrupa'nın, Asya'nın tanımadığı yenilikleri bizim ecdadımız ortaya koymuş kendi dönemlerinde. Fatih Sultan Mehmet malum Halice zincirler sebebiyle normal yol şeyden, şimdiki Galata Köprüsü'nün oradan giremeyince ne yapmış? Beyoğlu tarafından bu defa gemileri karadan yürütmek suretiyle arkadan Halice indirmiş İstanbul'u fethederken. Karadan gemi yürütmek kimin aklına gelir? Nasıl gideceğini, nasıl yürüteceğini, hemen bunların projesini hazırlamak, etmek, yüzlerce, binlerce ahşap tahtalar, ağaçlar vesaire bütün Beyoğlu tarafından, arkalardan Halice kadar gemileri karadan kaydırarak kızak üzerinden Marmara, Halice indireceksiniz. Bunu yapmış Fatih Sultan Mehmet. Başka ülkede yok böyle bir örneği mesela. Bu yeniliktir bakınız. Gemiyi Halice'de monte edeyim deseniz imkansız. Yani tahtaları, ahşapları götüreyim, Halic'in kenarından, suların kenarından gemiyi monte edeyim. Oradan Halic, o imkanınız yok. Düşman var karşı tarafta çünkü kenar yanlarda. Bu imkanı size vermez. Ama siz arkalarda düşmanın görmediği bir yerde gemileri hazırlamışsınız, meydana getirmişsiniz. Oradan karadan yürüterek, kızaklar üzerinde kaydırarak, iplerle kontrollü şekilde tutarak bunu Halice indiriyorsunuz ve İstanbul'u fethetmede kullanıyorsunuz mesela. Ve o gün için yeryüzünde yeni bir buluş, yeni bir düşünüş olarak Fatih Sultan Mehmet bunu yapmış, yaptırmış ve İstanbul'un fethinde bunları kullanmış. Yani dolayısıyla ecdadımız bu konuda kendine düşeni yapmış. Dünya üzerinde en güçlü hakim devlet halini almış. Günümüzde de İslam alemi içinde Türkiye'nin bir özelliği var. Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir tecrübesi var. Bunu devam ettirerek üniversitelerin bir an önce patentlerin peşine düşerek, yeni keşif ve icat sayılacak yeni ürünlerin herkes kendi alanında peşine düşerek biz ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim iddiasıyla çalışması gerekiyor. Onun için kardeşimiz dediği doğru. Yani bu sanatlar, meslekler diyor eskisi gibi değil. Çok meslek muattal hale geldi ve bunlara nasıl canlılık getirebilir derken peygamberimizin bu hadis-i şerifini anlayalım. İnnallah yuhibbil muhterif dedik ama bir rivayette muhteri' kelimesi de var. Sonu ayınla bitiyor. Yani Allah mesleğinde ihtira sahibi olan, olanı sever. Osmanlı İmparatorluğu döneminde patent hakkına ihtira beraatı denmiş. Hadis-i şerifte de geçen kelime aslında. Patent hakkı doğuran ürüne verilen belgeye ihtira beraatı. O kelime kullanılmış Osmanlıca. Yani hadis-i şerifte. Yani dolayısıyla Allah mesleğinde patent hakkı doğuracak ürün meydana getiren, keşif ve icat sayılacak derecede mesleğini ileri götüreni sever şeklinde bunu anlama imkanı da var. Elhamdülillah bizim dinimiz ayet ve hadislerle gerekli teşvikleri yapmış ama biraz bizim de gayret ederek bunlara layık olmamız gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, sahabe dönemindeki uygulamalar nasıldı diye sormuş. Tabii ashab-ı kiram döneminde de sahabe kendi alanlarında, herkes kendi mesleğinde en güzelini yapmaya çalışıyordu. Mesela bununla ilgili şöyle bir örnek de verilir. Sahabelerden birisi bu kılıçlara su verme, kılıç imalatı yapıyormuş. Yani demircilik sanatı dediğimiz o dönemde. Onun su verdiği kılıçlar çok dayanıklı oluyormuş. Şimdi suyunu verirken çok verirseniz sertleştiği zaman tabii karşınızda düşmanın metal kılıçları var, gürzü var, kalkanı var. Bütün şiddetiyle kılıcı siz bu metale vurduğunuz zaman muhatabınıza tabii vurma şansınız yok. Karşınıza kalkanını çıkarıyor, gürzünü çıkarıyor, kılıç önünüzü kesiyor. Metalle karşı karşıya geliyor sizin kılıcınız. Bütün şiddetle vurduğunuz zaman sertlik olursa kırılıyormuş kılıç. Elinizde kılıç kırılınca hayatınız gidiyor tabii ki. Veya yumuşak az su verilirse bu defa hemen köreliyormuş. İlk metale vururmaz. Kılıcın keskin yerleri sağa sola dönüyor. Köreliyor yani. Bir şey kesmez hale geliyor. Mesela bir ağaca vursanız ağaca iz bile bırakmaz mesela. Yüzü dönen, körelen kılıç. O öyle bir kıvamda su vermelisiniz ki kılıç ne kırılsın ne de yüzü dönsün. İşte onun bir sanatkar varmış Medine Münevvere'de. En iyi suyu o veriyormuş. Onun su verdiği kılıçlar cengaveri ortada bırakmıyormuş. Çatışma sıralarında. Bunu bildikleri için bu sefer herkes ona yöneliyor. O sanatkara. Müşteri patlaması oluyor. Etraftan kabirler, şeyler, kılıçlar getiriyor. 10, 20, 50 tane, 100 tane kılıç. Bunları gözden geçirecek, su verecek sanatının gereği. Bu sefer fiyat işte 6-7 dirhemmiş falan başlangıçta. Bir koyun, yani kurbanlık koç parası aslında 6-7 dirhem. Fiyat yükseltmeye başlamış. Başka rakibi yok diye. İşte tekel oluşmuş oluyor bir bakıma. 8 dirhem, 10 dirhem, 12 dirheme çıkarmış fiyatı. 2-3 ayın içinde savaşların başladığı dönemde. Yani neredeyse 2 katına fiyat yükselmiş. Ama insanlar yine getiriyorlar. Hayat önemli çünkü. Sağlam olsun kılıcım diye. Neyse, fakat bu sanatkarın evinde problemler yaşanmaya başlamış. Para akışı çok. Oğlukla para geliyor sanatkara. Fakat evinde hırsızlıktır, yangındır, şeydir, neyse. Ciddi zararlar meydana geliyor. Kazandığı paranın hayrını görmediğini fark etmiş bu sahabe. 2-3 ay geçince Peygamberimize gel ya Resulallah demiş, böyle böyle bir terslik var demiş. Çok para kazanıyorum. Elhamdülillah iyi bir mesleğim var demiş. Peygamberimiz bildiği halde sen ne iş yapıyorsun? Ben kılıçlara su veririm ben Medine'de demiş. Benden bu konuda daha usta birisi yok. Allah'ın Resulü peki müşterilerden ne kadar para alıyorsun demiş. Efendim 7-8 riyal alıyordum ama demiş çok müşteri akını var. Fiyatı yükselttim. Kaça çıkardın? 12'ye demiş. 12 dirheme. 2 kurbanlık koç parası. Seni kılıca ısıtacak, su verecek yani. Düzenleme yapacak. Çok da fazla emek isteyen bir iş değil ama ustalık istiyor. Allah'ın Resulü fiyatı demiş azalt. 10 dirheme düşür demiş. Peki ya Resulallah demiş. Fiyatı indirmiş 10 dirheme. Bir iki ay o şekilde sanatını sürdürmüş. Yine para akışı var tabii ki. Fakat yine terslik yok olmamış. Evindeki zarar, ziyan, işlerin ters gitmesi, bereketsizlik yine devam ediyor. Tekrar gelmiş Peygamberimize. Ya Resulallah demiş, durum düzelmedi. Hala evimizde bereketsizlik var. O zaman 2 dirhem daha düşür demiş. 8 dirheme düşür demiş Peygamberimiz. Yine aşağı fiyatı düşürmüş. Bir iki ayda öyle çalışmış. Bakmış evde bir bolluk hissetmeye başlamış. Tekrar Peygamberimize gelmiş. İşte ya Resulallah durum düzeldi demiş. Elhamdülillah evimizde bed bereket gelmeye başladı. Ama sebebini de anlayamıyorum demiş. 12 dirhemden demiş 8 dirheme düşürdüm. Daha az para girdiği halde evimizde daha bir bolluk hissediyorum. Bu nasıl oldu deyince Allah'ın Resulü senin asıl hakkın, alın terin 7-8 dirhem dolaylarındaydı. Ama sen demiş tekel sebebiyle. Başka rakibin olmadığı için Medine piyasasında bunu bir bakıma kötüye kullandın. Fiyatı yükselttin haksız yere. Ve 12 dirheme kadar fiyat yükselttin. Bereketsizlik bundandı. Şimdi alın teri olan, asıl hakkın olan parayı alıyorsun. Bereketini görürsün buyurmuş. Şimdi buna benzer hulasa bir takım dengeleri korumak da gerekiyor. Yani ticarette tekelcilik dediğimiz bir çeşit malı, ürünü ele geçiren rakibi olmadığı zaman istediği fiyatı uygulamaya başlıyor. Müşteri de onu almak zorunda. Rekabet rakibi yoksa yüksek fiyatla da satsa yine satılıyor, bakıyor. Fiyatı o zaman düşürmüyor rakip olmadığı. Ama rakibi rekabet olsa başkaları bu sefer biz de mal satalım diye fiyatı düşürecekler. Normal seyrini fiyatlar bulmuş olacak. O yüzden İslam'da serbest rekabete çok önem verilmiş. Herkes aynı çeşit malı birkaç rakip satmaya başlayınca birbirine rekabet sebebiyle fiyatlar aşağı düşüyor, makul bir seviyeye getiriliyor ve bundan tabii ki müşteriler, satın alanlar istifade ediyor. Onun için İslam'da serbest rekabete dayalı bir ticaretin öngörüldüğünü söyleyebiliyoruz. Tekel kesinlikle İslam'da tasvip edilmiyor. Ve sadece belli ellere bir üretimin, bir malın, böyle bir çeşit malın geçmesi risk meydana getiriyor. İstediği fiyatı uygulamaya başlayınca toplumdan zarar görebiliyor. Bununla ilgili en çarpıcı örnek Kur'an-ı Kerim'de bu malum Davut Aleyhisselam'a gelen bir davacı örneği var. Bu tekellerle alakalı çok önemli bir örnektir aslında o hadise. Kısaca biri gelmiş Davut Aleyhisselam, ben demiş şu kardeşime şikayetçiyim. Nedir konu demiş Hazreti Davut. İşte davacı olan kişi, efendim demiş, inne hâdâ ehun lehu tisun ve tisun naceten. Bu kardeşimin 99 tane koyunu var demiş. Orada sembol olarak koyun örnek veriliyor. Aslında kastedilen tekel ürünler, çeşitli tekel ürünleridir. Tekel derken yani gıda maddesi olur, başka akaryakıt olur, diğer azaldığı zaman işte et fiyatları olur mesela, ette darlık meydana getirip fiyatları yükseltme gibi bir çeşit ürün diyelim ona biz. Piyasadaki ürünün %99'u bu kardeşimiz eline geçti demiş şikayetçi. Veriye nacetün vahidetün, benim ise bir tek koyunum var demiş. Fakat bu bir tek koyunu da benden almak istiyor. Bu beldedeki bütün ürün çeşidini, bu çeşit ürünü ele geçirmek istiyor. Ben de bunu vermek istemiyorum. Ama zorla almak istiyor. Bana baskın geldi, üstün geldi ve beni vermeye zorluyor diyor Davut Aleyhisselam'a. Çok güçlü hale geldi. Bütün mal çeşidinin %99'unu ele geçirdi. %1 sadece benim elimde, ona da göz dikti. Onu da almaya çalışıyor. %100 bütün ürünler onun eline geçecek. Tam tekel meydana gelecek demiş. Onun üzerine kâle kazdalım ki büsüel nâcet ki ilâni âci diyor Davut Aleyhisselam. Şüphesiz o senin de bir tek koyununu almaya çalışması bu kardeşinizin sana karşı bir haksızlıktır diyor. Dolayısıyla bunu senden almayı isteme hakkı yok demiş Davut Aleyhisselam. Arkasından da ortaklıklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'e tek ayeti kerime geliyor. Ve şöyle buyuruyor. Ve inne kitem ruhleta ile gıbadu marabadın. Şüphesiz ortakların birçoğu şirketlerde birbirine karşı haksız yaparlar. Birbirinin hakkını yerler şirket ortakları. Yani şirketin yönetimini ele geçiren, %50'den fazlasını, %51'ini ele geçiren şirketin yönetimi onun elinde artık. %49'un hakları ona bağlı. Onların insafına kalmış oluyor artık. Çoğunluğu ele geçiren şirketlerde azınlığın haklarını vermede kendi serbest addediyor ve çoğu zaman haklarını vermeyebiliyor. Haksızlık yapabiliyor. Ancak illerle de emru amrü salihati, iman eden ve salih amel işleyen ortaklar böyle değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani şirketin yönetimini elinde tutan, %50'den fazla hisseleri elinde tutan yönetim Eğer iman eden, salih amel işleyen, dürüst kimselerse onlar böyle değil, hak yemezler. Kendileri kazandığı gibi azınlıkta kalan şirket ortaklarına da kazandırırlar. Onların hakkı neyse verirler. Onlar müstesnadır. Ve kallüm mahum. Ancak bunların sayısı da ne kadar azdır buyurulmuş. Yani iman edip salih amel işleyen ve şirket ortaklarının tamamının hukukunu gözeten şirket yönetimleri ne kadar da azdır şeklinde Kur'an-ı Kerim'de tek şirketle alakalı, şirketlerle alakalı uyarıcı ayet-i kerime bu ayet-i kerimedir. Kısaca Davud Aleyhisselam'ın bu 99 koyun örneğinin arkasından ortaklıklarla alakalı bu ayet-i kerime geliyor ve şirketlerle ilgili en zayıf noktaya diyelim, hak yenmesiyle alakalı noktaya ayet-i kerimede yer veriliyor. İşte bunun gibi hulasa sahabe döneminde, Peygamber Efendimiz zamanında sanatla ilgili herkes hakkına razı olacağı bir sistem kurulmuş ve bu mesleklerin suistimal edilmemesi yoluna da gidilmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, esnafım, ticaretle uğraşıyorum. Tahsil edemediğim alacaklarımı avukata vermek zorunda kalıyorum. Ona parasını alıp kalan gecikme bedeli avukata kalıyor. Ana parayı alıp kalan gecikme bedeli, temerrüt faizini kastediyor herhalde kardeşimiz, avukata kalıyor. Kalan bu faizde benim sorumluluğum var mı diye sormuş. Yani avukata icralık olan senetlerin çektiğini veriyor kardeşimiz burada anlattığına göre. Mesela 100 bin lira tutan çeyrek senetler, çekler var, avukata verdi. Bunlardan ne kadar temerrüt faizi alabilirsen icra yoluyla bunları tahsil et, faizler senin olsun diyormuş. Acaba bunda benim vebalim var mı diye soruyor. Şimdi burada bildiğimiz gibi bir yıl gecikmeli alındığını düşündüğümüz 100 bin lira burada bir alacak var. Avukata verildi. Avukat icra yoluyla bunu tahsil ederken bir yıl içinde %8-9 enflasyon olduğunu düşünelim. Şu andaki duruma göre. %8-9 değer kaybetti para. Bunu bir defa alma hakkı var, bir. Avukatın hakkı nedir? Diyelim 5 bin lira avukatlık ücreti var, onu eklediniz. 3 bin lira icra masrafı yapılmış, onu eklediniz. Protesto masrafı falan %20'ye çıktığını kabul edelim. %20 kadar borçlunun sebep olduğu, 100 bin lirayı zamanında ödemediği için olan fazlalık var. Fakat bakıyor temerrüt faizi daha yüksek. 130 bin lira. 30 bin lira eklenmiş durumda. Bu defa siz 120 bin lira hak sahibi olarak alıyorsunuz. Avukata hakkını veriyorsunuz. Enflasyon kadarının %8,5'unu sizin alma hakkınız var. Para değer kaybetmiş. İcra masrafları zaten ödendi. Protesto masrafları falan. 10 bin lira fazlalık var mesela. İcra yoluyla 130 bin lira şeye yatmış. İcrada para yatmış 130 bin lira olarak. 10 bin lira fazlalık var. Şimdi bu kardeşimiz bütün fazlalık senin olsun demiş. Yani ben 100 bin lirayı alırım, temiz para. Geri kalan ne kadar temerrüt faizi falan olsa senin olsun demiş avukata. Bu doğru değil. Yani avukat kendi gerçekten verdiği emeğin karşılığı neyse icra takibi sırasında onu alır. Temerrüt faizi bunun üzerine çıkarsa bu fazlalığın geri verilmesi lazım. Bu 100 bin lira borcu olan kişiye iade edilerek, kardeşim biz hesabı kitabı, bizi üzdün yordun ama 10 bin lira da burada fazla alınan faiz kısmı var. Bunu sana iade ediyoruz. Senin hesabına yatıyoruz demek gerekir ki bereketli ticaret yürüyebilsin. Başka bir kardeşimiz, hocam bankalardan kredi kartı çekiyoruz. Zamanında ödeyemiyoruz. Bunun oranı var mıdır? Zamanında ödeyemediğimiz kredilerden oluşan günahlardan kurtulma çaresi nedir diye sormuş. Şimdi bankalardan kredi kartı çekiyoruz diye bir defa bu ifade neyi ifade ediyor? Para çekiyoruz. Kredi kartıyla para, kredi çekiyoruz anlamına geliyor. Faizli kredi olduğu belli. Ve bunu gününde ödemezse, zaten gününde ödese bile bir faizi var bunun, para çekildiyse yani. Faizli kredi kullanılmış oluyor. Günü geldi ödeyemedik, bir de temerrüt faizi ekleniyor buna. İlaveten bu daha yüksek bir faiz. Onu da bizden tabii ki banka zorla alıyor sonunda. Çifte faiz ödüyoruz. Bir normal krediye faiz ödedik. Bir de temerrütten dolayı faiz ödedik. Katmerli faiz. Şimdi böyle değil de kardeşimin sorduğu, kredi kartıyla mal alıyoruz dese o farklı bir olay oluyor bildiğimiz gibi. Kredi kartıyla gittiniz bir marketten mesela, gıda maddesi aldınız. 300 liralık gıda maddesi aldınız. 3 ay taksit yapıldı. 150 lira ödeyeceksiniz diyelim mesela. Bu ayrı bir olay. Ve bunu gününde ödersek bankada komisyon veya hizmet bedeli olarak bir bedel alabilir araya girdiği için. Bunun kullanımı biz caiz diyoruz. Faizli bankanın kiyeni değil de mümkünse faizsiz bankaların kredi kartı tercih edilir ama her nasılsa kredi kartıyla aldığımız bu gıda maddesinin bedelini zamanında ödüyorsak problem en aza iniyor. Yani doğrudan faiz muamelesine girmiş, bulaşmış olmuyoruz. Ancak faizli bankanın havuz sebebiyle dolaylı yoldan destekleme falan olsa da direkt bunda faiz yok. Ama diğer kartla kredi çekersek banka diyelim size 1000 lira nakit para çekme hakkını tanımış o kredi kartı çeşidi. Siz 1000 lira para çekiyorsunuz sanki maaşınızmış gibi. Bunu harcıyorsunuz başka yerlerde. Ama tabii ki bankaya geri öderken bunu 1100 lira olarak ödüyorsunuz. 100 lira fazla ödüyorsunuz mesela. İşte ya 3 ayda 6 ayda neyse. Nasıl ödenecekse geri bakıyorsunuz 1100 lira olarak geri ödemesi var. 2000 lira çektiniz kredi kartına müsaitse mesela 2300 lira ya da 2400 lira olarak banka bunun tahsilatını yapıyor. Faizli kredi çekmiş ödemiş oluyoruz mesela. Şimdi sonunda kardeşimiz olan oldu diyor. Bu şekildeki bir muameleyi yaptığımızı düşünelim. Şimdi ne yapmamız lazım? Tevbesi nedir diye soruyor. Tevbesi bir defa kararlı şekilde bu işlemi bırakmak. Yani nakit kredi kartı nakit çekilmez. Faizli bir kredi almadır. Faiziyle beraber geri ödendiği belli. Ona girmemek lazım. Her nasıl girildiyse de tevbenin yolu faiz kısmını tasadduk akla geliyor tabii ki. Ne kadar faiz ödediysek 1000 liraya 100 lira faiz ödediğimizi kabul edelim. Bir 100 lira da fakirlere tasadduk etmek yoluyla belki tevbe şekli akla gelebilir. Orada menfaat sağladık. Ondan sonra Allah'a ellerimizi açalım. Ya Rabbi bunu silver günah defterimizden demek yerine o fazlalık faiz olan kısmını fakire tasadduk etsek bir dereceye kadar işte yani tevbe ederken bu sadakanın bize faydası olabilir. İş yerinin bankaya kiraya verilmesi uygun mudur diye sormuş bir kardeşimiz. Şimdi bununla ilgili sadece ben şu hadis-i şerifi zikretmekle geçiyorum. Herkes kendi fetvasını kendisi versin diyoruz. İstepti kalbuki ve neftekel müftün buyurmuş peygamberimiz. Her ne kadar sana müftiler fetva verse de bir de kalbine danış. Feda ma yürübike ila ma la yürübike. Kalbine okute olanı bırak, kalbine ukde vermeyeni, kalbine rahatlık vereni al. Kalbini meşgul ediyorsa, ya burada İslam'ın haram kıldığı işler yapılacak. Ben buraya kiraya veriyorum, benim mülkümde, benim rızamla faiz alışverişleri yapılacak burada diye kalbini meşgul ediyorsa, kalbine rahatsızlık vereni bırak, kalbini rahatlatanı al demiş Peygamberimiz. Bu hadis-i şerifle herkes kendine göre ne yapacağını anlamış oluyor. Yani bu hadis-i şerif bize gerekli mesajı veriyor. Başka bir kardeşimiz, hocam kişi diyor alacağını tahsil edemezse, borçlu talepte bulunsa, zekat sayılır mı demiş. Yani şimdi alacaklı 1000 lira alacağımız var birisine diyelim. 6 ay geçti ödeyemiyor. Fakir duruma düşmüş belli. Size teklifte bulunuyor. Diyor ki siz nasıl olsa zekat veren birisisiniz. Zenginsiniz yani. Bu 1000 lirayı da zekatınıza sayıverseniz. Teklif şeyden geliyor. Borçludan geliyor mesela. Bunu kabul etmek zorunda değiliz tabii ki. Borçlu teklif etti diye. Fakat biz ille bunun ödenmesini sağlamak istiyorsak borçluyla şu şekilde konuşulsa, ben size zekat desteğinde bulunayım. Size 1500 lira vereyim yani zekat faslından veya yardım da diyebilirsiniz. Zekat demeniz gerekmez. isterseniz bana olan borcunuzu da kapatabilirsiniz deseniz. Bu bir dereceye kadar. Fiilen ona 1500 lira veriyoruz. Bu kardeşimiz de 1000 lirayı bize iade ediyor. Bize olan borcu kapansın diye. Bu olabilir diyor İslam alimleri. Her ne kadar biraz göstermelik tarafı varsa da, alıp verme varsa da bu olabilir. Böyle değil de hayali olarak bu 1000 lirayı ben zekat niyetiyle sildim dediğimiz zaman büyük çoğunluk bunun zekat yerine geçmeyeceğini kabul ediyor. Değerli bir sadakadır, bir yardımdır, ciddi ecir meydana getirir ama zekat yerine geçmez demiş İslam alimlerinin büyük çoğunluğu. Bunu da Kur'an-ı Kerim'deki malum şu ayet-i kerimeye dayanarak söylemişler. Ve inkâne zû usretün fenâsî ilâ meysere. Eğer borçlu darlık içindeyse ona yakasının genişleyeceği zamana kadar süre tanımak lazımdır. Ben tesadakû hayrleküm. Hatta borçlu uzun süre borcunu ödeyemeyecek duruma düştüyse bunu tasadduk edivermeniz, yani silivermeniz ya da sadaka olarak bunu kabul edip almamanız sizin için daha hayırlıdır buyurulmuş. İşte buradaki sadakayı zekatı da kapsadığını düşünerek o görüşte olanlar bunu ifade etmişler. Ama dediğimiz gibi büyük çoğunluk Hanefi mezhebi başta bu gibi batak alacaklar, alınamayan alacaklar zekat yerine geçmez. Değerli bir nafile sadaka olarak silinir. Borçlu borç yükünden kurtulur ve Cenab-ı Hak'tan ecir beklenir, büyük ecir beklenir. Ama zekat olarak bunlar hesaba dahil edilmez diye değerlendirilmiş. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.